Ayrım 47. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 468. Toplum çürümüş, neresinden tutsak elimizde kalıyor. Elbette vahşetten kaçmış bir adam vahşete başvurabilirdi. Onca emek, onca çaba, onca kahırla kurduğu dünya tehlikeye girdiğinde, zaten kültüründe var olan şiddet eğiliminin de yardımıyla gözünü kırpmadan insanları öldürebilirdi. Bu görüşlerimi dile getirmedim tabii. Açıkça suçlama olurdu. Oysa elimizdeki veriler onu içeri atacak fırsatı henüz vermiyordu bize. Üst katı Osmanlı dönemini, alt katı Roma çağını, bulunduğu sokak Türkiye Cumhuriyeti'ni yansıtan Dersaadet'ten ayrılırken, bu görüşmeden elde edebildiğim tek izlenim, Adem Yezdan'ın bizden önemli bilgiler gizlediğiydi. Gizlediği bilgiler, faillerini hala bulamadığımız 5 cinayetle mi ilgiliydi, yoksa şirketinin yolsuzluklarıyla mı? Onu kestirmek güçtü. Kesin olan, hem cinayetlerin faillerinin, hem de Adem Yezdan'ın yolsuzluklarının, şu 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili olduğuydu. Emniyet binasında, yaşlı erik ağacının yapraklarının arasından sızan, tembel bahar güneşinin aydınlattığı bankta, sandviçini yerken buldum Zeynep'i. Beni görünce kalkacak oldu. Otur otur diyerek ben de çöktüm yanına. Güzelmiş burası. Mayıs rüzgarının ılık esintisinde taze ekmek, peynir, domates kokusu vardı. Ne yiyorsun bakalım? İster misiniz başkomiserim? Peynirli sandviç, domates, salatalık da var içinde. Ne yalan söyleyeyim, canım çekti. Ver bakalım ama çok olmasın. Neredeyse yarısını kopartıp uzattı cömert kız. Ne yaptın Zeynep? Kalender bir gülümseme yayıldı yüzüne. Yersiniz başkomiserim, yersiniz. Bana fazla gelecekti zaten. Sandviçi alırken sordum. Nasıl gidiyor? Şu davanın dosyalarına ulaşabildik mi? Dersaadet hakkında açılan diyorum. Ağzındaki lokmayı aceleyle çiğnedi. Dün geç kalmışız başkomiserim. Siz bana söylediğinizde vakit ikindiydi. Pazartesi hepsi elimizde olacak. Soruşturmayı gazetelerden okudum. Tabii yazıldığı kadarıyla. Dava açanlar, yani İSD'liler, olayın kaza değil, sabotaj olduğunu ileri sürmüşler. Adem Yezdan artık çökmek üzere olan sarnıç duvarını adamlarına yıktırarak o alanda istediği gibi inşaat yapma hakkı kazanmak istiyordu, demişler. Ama karşı görüşleri savunanlar da var. Onların başındaki kişi ise 3. kurban, yani gazeteci Şadan Duruca. Adam adeta Dersaadet şirketinin sözcüsü gibi davranmış. Bu kirli gazetecinin bir inşaat şirketinin usulsüz bina yapımını savunduğu için hediye olarak bir daire aldığını daha önce öğrenmiştik. Adem Yezdan da bir daire vermiştir artık diye söylendim öfkeyle. Ülkenin çivisi çıkmış be Zeynep. Gazetecisi ayrı namussuz, turizmcisi ayrı, mimarı ayrı, belediyecisi ayrı. Ya bizim eski meslektaşımız Ercan'a ne demeli? Patronuna yaranmak için geceleri eşkıyalık yapıyor. Şu hale bak. Toplum çürümüş, neresinden tutsak elimizde kalıyor. Haklısınız başkomiserim, insanlar çok bozuldu. Ama sanırım bu Şadan Duruca'yı kimse geçemez. Yazılarını okurken midem bulandı. Gizli saklı da değil, açıktan övüyor adamları. Dersaadet'in yaptığı işleri öyle ballandıra ballandıra anlatıyor ki, sanırsın adamlar birer turizm kahramanı. Dava açanları da topa tutuyor tabii. Başta da İSD yöneticilerini. Ve elbette eski terörist olarak nitelediği Namık Karaman'ı. Güya bunların hepsi satılmış vatan hainiymiş. Millet servet düşmanıymış. Yürüttüğümüz soruşturmada tuhaf bir şey vardı. Öldürülenlerin neredeyse hepsi pis işlere bulaşmış, en azından yolsuzluklara göz yummuştu. Eğer İSD'nin iddiaları doğruysa, bu göz yumma sonucunda 5 kişi de yaşamını yitirmişti. Elimizde 2 zanlı grubu vardı. İlki, kendi anlayışları içinde olsa bile bu şehrin tarihine sahip çıkmak isteyenler. İkincisi ise tarihi dokuyu kullanarak, hatta gerekirse talan ederek para kazanmak isteyen bir turizm şirketi. Açık konuşmak gerekirse Namık ile Leyla'nın katil çıkmalarını hiç istemezdim. Çok fazla ortak yönümüz bulunmasa da İstanbul hakkındaki düşünceleri nedeniyle olsa gerek ısınmıştım onlara. Adem Yezdan'ın suçlu çıkması durumunda ise üzüleceğimi hiç sanmıyordum. Öte yandan amaçları ne olursa olsun başkalarının canına kıyanları, hedeflerine ulaşmak için cinayet işleyenleri onaylamam mümkün değildi. Cinayet işlemek ölenleri geri getirmez, sadece ölümü yüceltirdi. Ya kurbanlar dedim sıkıntıyla, olayda 5 kişi ölmüş, Onların aileleri ne diyor bu işe? Davaya katılmışlar mı? Sanırım katılmamışlar. Eğer Dersaadet'i suçlayacak olsalardı, gazeteciler böyle bir haberi atlamazlardı. Kurbanların yakınları, Dersaadet ya da Adem Yezdan hakkında konuşsalardı, bütün gazetelerde üç sütuna manşet olurlardı. Tabii şimdi dava yeniden açılacak. Belki onlar da tavırlarını değiştirmişlerdir. Bakışları elimdeki sandviçe kaydı. Yesenize başkomiserim, elinizde kaldı. Bir ısırık aldım. Ağır ağır çiğnerken sordum. Tabii davadaki bilirkişi heyetinin listesine de ulaşamadık değil mi? Ne yazık ki öyle. Gazetelerdeki haberlerde yok ama pazartesi dava dosyası ile birlikte hepsini öğrenmiş olacağız. Görülen o ki yine bir arpa boyu bile yol alamamıştık. Ağzımdaki lokma giderek büyüyordu. Kola var başkomiserim. Bu Meret'i hiç sevmediğimi bilmesine rağmen lokmayı ağzımda çevirdiğimi fark edince dayanamamış, önermişti işte. Zeynep'in yanında duran poşetteki iki teneke kutudan birini alıp dudaklarıma götürdüm. Lezzetsiz, şekerli bir sıvı yaktı damağımı. Ama lokmamı yutmama da yardımcı oldu. Kolayı bankın üzerine indirirken öteki kutuya takıldı gözlerim. Benim içtiğim kutuya hiç benzemiyordu. Bu nedir Zeynep? Önce suçüstü yakalanmış gibi utandı. Sonra yüzüne anlayış bekleyen bir anlam yerleştirdi. Enerji içeceği başkomiserim. Zihnimi diri tutmamı sağlıyor. Kutuyu elime alıp gözlerime yaklaştırdım. Kafein oranı çok yüksekti. Yapma Zeynep'ciğim, bu kola gibi değil de daha zararlı. Boş vermiş bir tavırla omuz silkti. Bir şey olmaz başkomiserim. Hem tiryakisi değilim ki. Şu soruşturma bitsin, sıkışık günler sona ersin, ağzıma bile sürmem. Uzatmanın anlamı yoktu. İyi olur demekle yetindim. İSD'nin minibüsü ne oldu? En küçük bir heyecan belirtisi göstermeden sakince açıkladı. Minibüsü tanıklara gösterdik. Ayasofya konaklarındaki güvenlikçiye, Fatih Camii'ndeki adamlara. Emin olamadılar. Çok dikkatle bakmamışlar. Ama aracın arkasındaki plastik zeminde kan lekesi bulduk. İşte bu önemli olabilirdi. Nasıl bir leke diye atıldım. Taze mi? 5 günlük filan. Maktüllerin kan grubuna göre eşleşme yapmaya çalıştık. Necdet Denizel'in kan grubuyla uyuştu. Şimdi DNA eşleşmesi yapılıyor. Ama sonuç almamız 2 gün sürebilir. Eğer eşleşme sağlanırsa olay çözülmüş demekti. Ama nedense Zeynep o kadar heyecanlı görünmüyordu. Pek umutlu değilsin galiba. Eşleşme olmayacak mı diyorsun? Kesin konuşmak için erken başkomiserim. Bakışları umutsuzca bahçeyi taradı. Ama 5 günde 5 cinayet işleyen bir katil grubu var karşımızda. Bunu yaparken de hiçbir açık vermediler. Eğer gerçekten de katiller İSD'lilerse, bu şahısları maktullerden birinin kan lekesini kendi minibüslerinde bırakacaklarını hiç sanmıyorum. Sözleri mantıklıydı. Ama cinayet işlerken geride kanıt, iz, tanık bırakmamak sadece failin becerisine, cesaretine ve soğukkanlılığına bağlı değildir. Hiç umulmadık bir gelişme, örneğin cinayet mahalline gelen beklenmedik bir tanık, kurbanın kanının yerde leke bırakmasına neden olacak yırtık bir naylon, acemi bir işbirlikçi, en akılcı düzenlenmiş planları bile bir anda geçersiz kılabilir. En usta katilleri bile ele verebilirdi. Meslek yaşamım boyunca birçok faili meçhul cinayeti yaşamın katili attığı bu son dakika gollerinden yararlanarak çözmüştüm. Beyaz minibüste bulunan kan lekesi de katillerin istemeden verdikleri önemli bir açık olabilirdi. Sanmasan da o kan lekesiyle Necdet Denizel'in DNA'sı eşleşebilir diye uyardım. En önemsizmiş gibi görünen bir kanıt bile varsayımlarımızdan daha değerlidir Zeynep. Bu ihtimali hiçbir zaman göz ardı etmedik başkomiserim. Adli tıptaki arkadaşlar tam kadro o işin üzerinde çalışıyorlar. Sandviçimden yeni bir ısırık almadan sordum. Şu pro neydi adı yahu? Hani kurbanların ölmeden önce uyuşturulup uyuşturulmadığını anlamak için kullanılan madde. Propofol mu? Evet, evet işte o. Adli tıpçıların araştıracaklarını söylemiştin. Yüzü yine gölgelendi. Kusura bakmayın başkomiserim, bugün size iyi haberler veremiyorum. Ne yazık ki otopsilerin neredeyse hepsi ölümlerin üzerinden en az 48 saat geçtikten sonra yapıldı. O süreç içerisinde bu madde çoktan dönüşmüş oluyor. Maktüllerde propofolün izine rastlanılmamış. Yorgun gözleri biraz daha derinleşti, omuzları çöktü. 5 gündür ne işe yarar bir ipucu, ne bir kanıt, ne de bir iz bulabilmiştik. Canını sıkma Zeynep, bu olaylar birdenbire çözülmez. Ama katiller mutlaka bir iz bırakacaklar. Hep bırakırlar. Hiçbir etkisi olmadı sözlerimin. Konuyu değiştirsem iyi olacaktı. Bakışlarım yeniden şu enerji içeceğinin kutusuna kaydı. Ali de kullanıyor mu bundan? Kızcağız şimdi ne desin? Kullanıyor dese arkadaşını ihbar etmiş gibi olacak. Demese bana yalan söyleyecek. Gözlerini kıstı, alt dudağını çiğnedi. Aslında konuyu dağıtmak için sormuştum. Keşke yapmasaydım diye geçiriyordum ki Zeynep'in gözleri ışıdı. Kendisine sorun dedi rahatlayarak. Bakın geliyor başkomiserim. Başımı çevirince bizim kopuğun gülümseyerek yaklaştığını gördüm. Kendisine baktığımızı görünce meraklandı. Ne? Ne oldu başkomiserim? Sırrını öğrendim Ali dedim yüzüme eğlenceli bir ifade yerleştirerek. Uykusuzluğa nasıl dayandığını çözdüm. Gözlerini kısmış anlamak için bir bana bir Zeynep'e bakıp duruyordu garibim. Hiç bana bakma dedi kıkırdadı kriminoloğumuz. Bizim Romeo'nun görünmesiyle neşesi yerine gelmiş gibiydi. Ağzımdan tek kelime çıkmadı vallahi. İyice huylandı Ali. Ne ya, ne oluyor burada? Enerji içeceğinin kutusunu gösterdim. Bu oluyor. Alıyorsun kafeinleri, cin yavrusu gibi dolanıp duruyorsun ortalıkta. Ne uyku, ne yorgunluk. Biz de kendimizi suçluyoruz yaşlandık diye. Keyifle sırıttı Hergele. Siz de için başkomiserim, bir zararı yok ki. O kadar emin olma Ali. Ben değil Zeynep'ti itiraz eden. Ama sesi şaka yaptığını ele veriyordu. Aşırı kafein iyi bir şey değil tabii. Söyleyene bak diye ona döndüm. Sanki sen içmiyorsun da. Yarı şaka, yarı ciddi söylendi. Ne yapalım başkomiserim? Uyuyup kalalım mı bilgisayarın karşısında? İşte bu kadar. Şimdi ne söylesindi başkomiserleri? Geri çekilmek en iyisiydi. Neyse bu konuyu sonra konuşuruz. Beşlik simit gibi sırıtan yardımcıma döndüm. Ne yaptın bakalım? Görüşebildin mi maktulün ailesiyle? Görüştüm. Zeynep'in yanına oturdu. Neredeyse bedenleri birbirine değecekti. Galiba yakında Zeynep'i Bulgar göçmeni babasından istemeye gidecektik. Damat adayımız aklımdan geçen bu güzel düşüncelerden habersiz, ciddi polis edalarında sözlü raporunu sunmayı sürdürdü. Karısıyla değil ama oğluyla konuştum. Kadıncağız hala baygınlıklar geçiriyormuş. Çocuk da askerden yeni gelmiş. Timur adında bir oğlan. Birkaç sene içinde babası işleri ona devredecekmiş. İş dediysem tahmin edeceğiniz gibi bakkal dükkanı değil tabii. Müteahhitlik, arsa alım satımı, toplu inşaat yapımı. Yani İstanbul'un taşı toprağı altın, biraz da biz götürelim abi durumu. Timur babasının ölümüne üzülmüş mü, sevinmiş mi onu bile tam anlayamadım. Üzüntüden çok şaşkınlık vardı oğlanın üzerinde. Bir gece hatırı sayılır bir servetin sahibi olup çıktı. İlginç şeyler anlattı. 10 gün önce Necdet, Mukadder ve babası bunların şirketinde bir araya gelmişler. Ne konuştuklarını duymasa da Adem Yezdan'dan bahsettiklerini biliyormuş. Çünkü Fazıl daha önce bu adamdan yakamızı sıyırmamız lazım. Bu herif batacak, batarken bizi de götürmek istiyor diye dert yanmış oğluna. Ama neler olup bittiğini açıkça anlatmamış. Üçü de çekiniyordu Adem'den dedi Timur. O böyle deyince neden çekiniyorlar diye sordum. Tam olarak bilemiyordu. Askerden geleli daha 15 gün olmuş. Ama tahminine göre bunların dördü ortak bir işe girmişler. Parayı koyan da Adem Yezdan'mış. Fakat işler ters gitmiş. Mahkeme bunların işini durdurmuş. Tabii inşaat bitmeyince adam acayip para kaybetmiş. Babanı o öldürmüş olabilir mi diye açıkça sordum. Bu ihtimal aklına hiç gelmemişti. Uzun uzun düşündü. Bilmiyorum o kadarına cesaret edebilir mi diye söylendi kendi kendine. İşin içinden çıkamayınca bana döndü. Siz ne düşünüyorsunuz komiserim? Babamı Adem Yezdan mı öldürttü? Ne diyeyim? Yok canım, öyle bir sonuca varmadık. Başka zanlılar da var diye bu fikri kafasından uzaklaştırmaya çalıştım. Ama aklına takılmıştı bir kere. Ben gidip konuşayım mı bu Adem'le diye yeniden açtı konuyu. Sakın ha, kimseyle konuşma diye uyardım. Babanın katilini mutlaka bulacağız. Sanırım ikna oldu. Başını kaldırıp bana baktı Ali. Peki Adem Yezdan ne diyor başkomiserim? Boğazım kurumuştu. Çaresiz koladan bir yudum daha içtim. Aslında senin Timur'un anlattıklarını doğrulayan şeyler söyledi. Bu dava nedeniyle yarıda kalan inşaat yüzünden büyük para kaybetmiş. Cinayetlerle ilgisi olduğunu kabul etmiyor tabii. Namık Karaman ile İSD'lileri suçluyor. Cinayetleri onların işlediğinden emin gibi. Ötekiler de bu işin arkasında Adem Yezdan'ın olduğunu söylüyor. Benim gibi Ali de bir karara varamıyordu. Parmaklarını gür saçlarının arasına daldırarak sıkıntıyla başını kaşıdı. Adem Yezdan ve adamları mı, yoksa Namık Karaman ve dernekçi arkadaşları mı, hangisi öldürdü bu insanları? Neden kendimizi bu iki grupla sınırlandırıyoruz ki? Zaman zaman benim de aklıma gelen bir ihtimali dile getirmişti Zeynep. Belki de gözden kaçırdığımız başka bir grup vardır. Suçu Adem Yezdan'a ya da Namık Karaman'a yıkmak isteyen bir grup. Ya da onlardan tümüyle bağımsız olarak kurbanlarla başka hesapları olan bir grup. Belki de arazi mafyasından birileri ya da tarihi eser kaçakçıları. Zeynep sözünü tamamlayamadan çaldı telefonum. Arayan bizim şair Yekta'ydı. Akşamki yemek için arıyordu. Banktan kalkarken açtım telefonu. Alo Yekta, ne haber? Samimi sesi duyuldu arkadaşımın. İyidir Nevzat'cığım, ne yapıyoruz akşam? Kararsız mıydı ne? Ne yapacağız? Tatavla'ya gidiyoruz işte. Vazgeçmediniz değil mi? Vazgeçmediniz değil mi diyordum ama ortaya yeni bir kurban çıkarsa asıl benim gitmem imkansız hale gelecekti. Tabii vazgeçmedik dedi Yekta'nın güven veren sesi. Evgeniya'ya söz verdik ya oğlum. Sağ olun valla. Çok istiyor gelmenizi. Hatta işiniz yoksa geç kalmayalım. Bak hava da güzel. Bahçeye otururuz serin serin. Bir dakika Demir'e de bir sorayım. Onun işi belli olmaz. Kısa bir suskunluğun ardından yeniden sesi duyuldu bizim şairin. Tamam bize uyar. Saat 6 iyi mi? Biraz erken değil mi? Erken mi? Sesinde bir tatsızlık vardı. Yarın sabah balığa çıkacağız da erken oturur erken kalkarız. Beni balığa davet etmiyorlardı bile ama üstüne gitmedim. Aslında ne kadar erken olursa benim için de o kadar iyiydi. Bir an önce külliyelerin etrafında nöbet tutan çocuklara katılırdım. Şahane, 6'da buluşuruz o zaman. Dur, adresi yazdırayım. Gerek yok, Kurtuluş Meydanı'na gelince arar tarifi alırız. Meydana yakın değil mi? Yakın yakın, hemen bir arka sokakta. İyi, akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz, geç kalmayın. 47. ayrımın sonu, sayfa 475.